Ayrım 27.
Sayfa 295. Daktilosunu ve giysilerini alıp evden çıktı. Paris istasyonlarının birkaç gün boyunca güvenli olmayacağını biliyordu. Arabayı almaktan başka çaresi yoktu. Siyah Citroen'i kendisine bir iki gün önce uyarı notunu veren yaşlı kadının evinin önünde park etmişti. Kadının kendisinin Paris'teki en güvenilir ve en eski posta kutusuydu. Veda etmek için evine gitmeyi düşündüyse de yıllardan beri süre gelen çelik disipliniyle bu içgüdüsünü bastırdı. Bu sefil meslekte duyguya yer yoktu. Ara sokaklarda uzun uzun dolaşarak arabanın gözetlenmediğinden emin oldu. Gündüz epeyce sıcak olduğundan akşamın serinliğine sevinmişti. Ceket giyip kravat takmak zorunda olmamayı isterdi. Gözetlenmediğinden kesinlikle emin olduktan sonra arabaya bindi. Yarım saat sonra Paris'i geride bırakmış, Dijon'a doğru ilerliyordu. Yollar zifiri karanlık olduğundan arabayı çok yavaş sürüyordu. 3 saat boyunca yoldaki tek araba kendisinindi. Dijon'a vardığında sabah olmuştu. İstasyonu bulması güç olmadı. Arabayı terk edip bir işçi kahvesi buldu, kahvesinin yanında bir de konyak ısmarladı. İstasyonda talihi yaver gitmişti. Lyon'a bir sabah treni vardı ve oradan Lozan trenine aktarma yapabilirdi. Finhaut'a vardığında vakit 2'de olmuştu. Lisa ile yıllar önce buradan geçmişler ve bu çok sevimli dağ köyünde bir otel ya da restoran olmamasına şaşırmışlardı. Lisa belediye başkanının evine pansiyoner olarak yerleşmişti. Şimdiden Felix ile arkadaş olmuş olan köyün çocukları Ludwig'e evi gösterdiler. Kendisini ilk gören Felix oldu. Oğlan yokuş aşağı koşarken olanca sesiyle bağırdı. Baba, saçların bembeyaz olmuş. Ludwig oğlanı kucaklayıp öptü. Birlikte belediye başkanının evine gittiler. Lisa da pencereden geldiklerini görüp aşağı koşmuştu. O da saçlarının renginin değiştiğini fark etti fakat bir şey söylemedi. Üçü de aynı odada kaldıklarından iki yetişkin fazla konuşamadılar. Ludwig zaten çok yorgundu. Biraz peynir ekmek yiyip bir bardak sıcak süt içtikten sonra hemen yattı. O gece Felix'ten çok önce uyudu. Ludwig uyandığında diğerleri hala uyuyordu. Pencereye gidip dışarıdaki sakin Alp manzarasına baktı. Bir uçurumun başında durduğunu biliyordu. Ancak az önce kurtulduğu aynalar, maskeler ve işkenceler dünyasıyla kıyaslandığında uçurum bile çok çekiciydi. Tüm yetişkin hayatı ölümle satranç oynayarak geçmişti. Ancak onun kuşağı ölüm düşüncesinden korkmazdı. Ölümü kabul edilebilir yapan şey insanın bir dava uğruna, iktidara giden devasa bir mücadele sırasında ölebileceğiydi. Kendisinin de küçük bir rol oynadığı devrimin artık tanınmayacak derecede yozlaştığını, bir zamanlar emrinde çalışan insanların kendisini kovalamak üzere görevlendirileceğini biliyordu şimdi. Kendisini köşeye kıstırmaya çalışacaklar ve başarılı oldukları takdirde öldüreceklerdi. Her an omuzu üzerinden celladın gelip gelmediğini anlamak için etrafına bakarak ne kadar dolaşabilirdi? Gece gördüğü rüyayı hatırladı. Çocukluk anıları. Sisler arasından görünen bir mehtap, çamurlu yollar, ağaçlar arasından sızan güneş, babasının geceleri piyano çalması, devrimden bu yana görmediği ağabeyi. Yaşıyor muydu acaba? 1921'de Kızıl Ordu'ya karşı Pilsudski'de birlikte çarpışan dönek ağabeyi. Freddy, Moskova'daki düşmanlarının kendisini gözden düşürmek için bu olayı kullanmaya çalıştıklarını söylemişti. Lisa gelip kocasını arkadan kucakladı. Buradaki yaşam koşulları çok ilkel diye fısıldadı. İkisi de gülmeye başladı. Ludwig uyuyan çocuğu göstererek şşt dedi. Onun varlığı her şeye değer dedi Lisa. Bunca yıllık ıstıraf ve sıkıntımızın ödülü. Bu dünyada her şeyden çok sevdiğim iki insana felaket getirmediğimi umarım. Belki de siz ikiniz gitseniz... Hayır. İlk hafta çok çabuk geçti. Ludwig'in gerginliği azalmaya başladı. Birlikte uzun yürüyüşlere çıktılar. Ludwig Felix'e devrim öncesi günlerden hikayeler anlattı. Lisa ile yalnız kaldıklarında da geleceği konuşuyorlardı. Ludwig, Amsterdam'daki bir güvenilir arkadaşı, özellikle Hollandalı muhalif komünist Svetliet'le temasa geçmek, Onun aracılığıyla hizmetlerini ve sistemin iç yüzü hakkındaki geniş bilgilerini Troçki'ye sunmak istiyordu. Ludwig, bence artık mektubunu yayımlamalısın. Bunu yaptığın takdirde seni öldürmeleri daha güçleşir. Doğru, ama bu da Avrupa'daki bütün istihbarat servislerini uyarır ve hiçbir şeyin içinden çıkamaz bir duruma gelirim. Benim küçük işlerimi yapacak birine ihtiyacım var. Güvenebileceğim biri. Bu Gertrude olabilir mi? Neden o? İngiltere olayından sonra ona hala güveniyor musun? Her şeyi itiraf etti. Bu adamlar fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama onların zekasına bir saygısı yok. Birkaç yıl önce intiharın eşiğine geldiğini hatırlarsın. Benim iz bırakmadan ortadan kaybolduğuma inanırsa korkarım yeniden denemeye kalkar. İkna olmadım diyen Lisa kaşlarını çattı. Ondan hiç hoşlanmamıştın değil mi?
Hayır.
Ludwig güldü. Karl, annenle konuşacak cesareti kendimde ancak 1992 yılının Kasım ayında bulabildim. Mutfakta oturmuş çay içiyordu. Bir gazetede falan okumasından önce ona söylemek zorundaydım. İkimiz de sonunda rejimi deviren harekette aktif bir rol oynuyorduk. 1989'da bir zamanlar bürokratların egemen olduğu binaların önünden koşup duvarı aşarak öteki Berlin'e koşan kalabalığın arasında biz de vardık. Üstelik zaferimizi Hristiyan demokratların çaldığını görmüştük. Tam bir yıl sonra da işimi kaybetmiştim. Korkudan boğazım daralmıştı. Helge, sesimden ciddi bir şey olduğunu anlamıştı.
Birini mi öldürdün Vladi?
Daha beter. Sesi birden alçaldı. Anlat. Karşısına oturup her şeyi itiraf ettim. Ona söylemeden birkaç kere Winter'la görüştüğümü söyledim. Buna kaşlarını çattı ama kadın Politbüro'ya gönderdiği son 3 mektubun Winter'ın elinden çıktığını söylediğimde kulaklarına inanamayarak yüzüme baktı. Ona asla isim vermediğimi söyledim. Asla. Winter'ın Moskova'dan aldığı özel haberler ve bizim kendi Politbüro'muzu yakından tanıması beni ikna etmişti. Winter Gorbaçov'u destekliyordu. Reformcu bir komünistti. Helge o noktada yine sözümü kesti. Vladi, bunlara ilişkimizi sınamak için mi anlatıyorsun bana? Senin uydurduğun saçma sapan bir oyun mu bu?
Hayır,
sana gerçeği söyledim. Helge yüzüme bir tokat indirdi, saçlarımı çekti, kafama bir bardak fırlattı. Bize ihanet ettin namussuz. Senin ölmen gerek, ölmelisin. Senden nefret ediyorum. Seni çok yanlış değerlendirmişim. Nasıl oldu da dürüst olabileceğini düşündüm. Bak Helge, lütfen dinle beni. Winter beni tehdit etti. Kendisini görmeye gitmezsem Gertrude'un kendileri için çalıştığını açıklayacağını söyledi. Ona bir madalya vereceklerdi.
Umarım sen kendini astıktan sonra sana da bir madalya verirler.
Helge, onlara hiçbir şey söylemedim. Her şeyi biliyorlardı.
Sen ne diyorsun? Onlara bilgi vermediysen sana neden ihtiyaçları vardı peki?
Sana Winter'ı anlattım. Eski bir komünist. Yıkıntılar arasından bir şeyler kurtarmak istiyordu. Bunu hepimiz kendi yöntemimizle yapmaya çalıştık. O parti önderliğine baskı yapmak için bir örgüte ihtiyaç duyuyordu. Biz de onun istediğini yaptık. Üyelerimizin 1/3 zaten aramıza istihbarat servisleri tarafından sokulmuştu. Baş ideoloğumuz da Dac'ın en yüksek istihbarat şefinden taktik alıyordu. Hiç utanmadın mı Vladi? Winter'ın bizim saflarımızda olduğunu hissettim. Dünya politikası ve eski Sovyetler Birliği'ndeki gelişmeleri yakından bilmesi bizim adımıza çok yararlıydı. O beni kullandığı kadar benim de onu kullandığımı düşünüyorum. Gorbaçov'un Honecker'le konuşmasının tutanaklarını nereden aldım sanıyorsun? Bunun yarattığı etkiyi unuttun mu? Bize sokağa çıkma cesaretini vermişti. Moskova'nın 1953'te olduğu gibi tankları göndermeyeceğini biliyorduk. Her şey bu kadar masumsa neden Winter'la görüştüğünü bana söylemedin? Seni bu kadar iyi tanıyor olmasaydım söylerdim. Sen karşı çıkacak ve ahlaki olarak beni infaz edecektin. Sana ihtiyacım var Helge.
Yine yalan söylüyorsun Vladi. Neden yaptığın işin yanlış olduğunu bildiğin için utandığını kabul etmiyorsun?
Ahlaki olarak kesinlikle yanlış. Üstelik o kadar da değil. Seninle birlikte ve senin için riske giren arkadaşlarına ihanet ettin. Genç yoldaşların konuştuğunda sana nasıl baktıklarını unuttun mu? Yüzlerinde umut vardı. Şimdi de söylediğin o sözlerin kendine ait olmadığını, elindeki metni Winter yoldaşla yazdığını söylüyorsun. Aynada kendi suratına bak şimdi. Ona verecek yanıtım yoktu. Vicdan azabından uyuşmuş ve çarpılmış bir halde kıpırdamadan oturuyordum. Helge bana acıma ve hor görüyle baktı. Bütün bunları şimdi neden söylüyorsun bana? Sesimi çıkarmadım. Winter'ın ya da bir başkasının seni gammazlayacağından mı korktun? Olup biteni gazetelerde okuyacağımızdan mı korktun? Başımı salladım. Böyle bir olasılık var mı? Evet. Nereden biliyorsun? Winter bir gazetecinin kendisine benim hakkımda sorular sorduğunu söyledi. Winter'la hala görüşüyor musun? DSP'de çok aktif. Hepimiz bir ara katılmayı düşünüyorduk, değil mi Helge? Tanrı aşkına, Winter en iyilerinden biriydi. Helge daha fazlasına dayanamadı. Öfkeyle evden fırladı. Kovulmuş bir köpek gibi arkasından koştum. Sonunda durup bana baktı. Vladi, artık seninle yaşayamam. Başka insanlarla olmam gerekiyor. Seni görmek bile midemi bulandırıyor. Gerçekten. Bundan sonra onların yüzüne nasıl bakacağım? Lütfen, arkamdan gelme artık. Nereye gideceksin? Arkadaşlarıma, bu gece hastanede kalabilirim. Yarın ise... Hayatımın hangi yöne gideceğini bilemeden eve döndüm. Her şeye sıfırdan başlayıp kendimi yenileyerek Helge'nin sevgisini, daha sonra da güvenini tekrar kazanabilir miydim? Yarım saatte bir hastanedeki odasını arıyordum. Ama hiç yanıt alamadım. Sabahın üçünde uyuyakalmışım. Ertesi sabah sen telefon ettin ve Helge'nin sana evi terk edip New York'a giderek tek başına yaşayacağını anlattığını, yalnız bunun için bir neden göstermediğini söyledin. Ve benim ona sadık kalmadığımı düşündün. Durumu sana açıklamadım oğlum. Başka bir şeye aklının yatmayacağını hissediyordum. Senin kanında politikanın damlası bile yok. Yaşlı bir adamın budalaca gururunu bağışla. O zaman sana her şeyi anlatmalıydım. Beni sersemleten şey Helge'nin New York'a gidişindeki hız oldu. Sırrımı itiraf etmemden çok önce beni terk etme planları yapmış olduğunu düşünerek çok kırılmıştım. Hatta bir sevgilisi olabileceğini ve birlikte kaçtıklarını bile düşündüm. Aylar sonra bir rastlantı sonunda hastanedeki bir meslektaşına New York'ta bir iş teklif edildiğini ama o kadının annesi ağır hasta olduğu için gidemediğini öğrendim. Kadın Helge'yi tavsiye etmiş, o da gidip görüşmüş ve aynı gün işe alınmıştı. Böylece senin esrarın çözülmüş oluyor Carl. Bu yazdıklarım gerçek ve ayrılmamızın tek nedeni. Sence annen haklı mıydı? Bence haklıydı. Sık sık kendimi ona nasıl bağışlatacağımı düşünüyorum. Ona ihtiyacım var oğlum. Sao beni Murillo sokağındaki evinde yalnız bırakmış, kendisi Vietnamlı sevgilisiyle oğlunu Paris'e getirmek üzere Hanoi'ye gitmişti. Yalnızlıktan nefret ediyordum. Helge'nin yanımda olmasını istiyordum. Sao Moskova'dan bütün istediklerimi getirmişti. Yandaki çalışma odasındaydı her şey. Ama incelemeyi geciktiriyordum. Bir uçurumun kenarında hissediyordum kendimi Carl. Lanet içgüdülerim orada beni olağanüstü bir şeyin beklediğini söylüyordu. Kendime kahve yapıp Sao'nun çalışma odasına girdim. Ludwig'in giyecek eşyaları ve kitaplarıyla dolu valizi yerdeydi. Sao'nun getirdiği iki dosyadan birinin üzerinde Gertrud Meyer, diğerinde Ludwig yazıyordu. Bayat Rus sigarası kokusu, paslı ataşların izlerini taşıyan tomar tomar belge ve Ludwig'in pasaportları. Önce Ludwig'in diğerine kıyasla çok daha şişkin olan dosyasını açtım ve bir fotoğraf koleksiyonuyla karşılaşınca şaşırdım. Fotoğraflardan çoğundakileri tanımıyordum. Yalnız bazılarında hep benzer görüntüler vardı. Ludwig bir kadınla. Kadının güçlü bir yüzü var. Sonra fotoğraflarda bir çocuk görünmeye başladı. İçimi çektim. Sezgilerim beni fazla yanıltmamıştı. Fotoğraftaki kadın Ludwig'in karısı veya dostu, zeki bakışlı çocukta oğullarıydı. Bundan artık kuşku duyulmazdı. Demek ki Gertrud ya bir hayali yaşıyordu ya da bana bilerek yalan söylemişti. Üçüncü seçenek, yani Ludwig'le kısa bir ilişki yaşaması ve benim bu ilişkinin ürünü olmam da pek mümkün görünmüyordu. Artık Ludwig'in babam olmadığından emindim. Ludwig'in Gertrud'la çekilmiş tek bir resmi yoktu. Ludwig'in merkez komitesine yazdığı ve annemin ezberden bana defalarca okuduğu ünlü mektubunun aslını da gördüm. Bir keresinde Ludwig'in bu mektubunun hikayesini kat toplantısında da anlatmıştı. Hiç kuşkusuz bunun için Winter'dan izin alarak ve kendi muhalif kimliğini desteklemek amacıyla. Çoğu önemsiz ve ilginç olmayan belgeleri karıştırırken üzeri yazılı bir zarfa rastladım. Birinci derecede öncelikli. Stalin yoldaşın özel dikkatine. Baş hain Ludwig'in infazı. Daktiloda yazılı raporu zarftan çıkarırken ellerim titriyordu. Kağıt solmuştu ve çok eskidiği için neredeyse dağılmak üzereydi. Sayfaları tek tek dikkatle masaya yerleştirdim. Sonra her birinin fotokopisini çektim ve saunun meşin koltuğuna oturup okumaya başladım. Gönderen Spiegelglass. 6 Eylül 1937. Ludwig'le ilk karşılaştığımda çok zeki bir cani ve bir hainle karşı karşıya olduğumuzu anlamıştım. Merkez komiteye mektup teslim edildikten sonra ajanlarımız hiç vakit geçirmeden peşine düştü. Batılı istihbarat örgütleriyle ilişkide olduğunu biliyorduk. Berlin ya da Londra kendisini alabilirdi. Ama çok geçmeden sanırım hangisinin daha çok para vereceğini anlamak üzere ikisini de oylamakta olduğu anlaşıldı. Bu adamın geçmişini ve karakterini yakından inceledikten sonra onu zaman zaman arkadaşlık ile mesleği arasındaki sınırı karıştıran duygusallığı ve zayıflığının bizi bulunduğu yere götürebileceğini anladım. Bu yargım umduğumuzdan daha çabuk doğrulandı. Ludwig'in Avrupa'da birçok kadın ajanı olduğunu biliyorduk. Bunlardan ikisiyle İngiltere'de ilişki kurmuştum. Almanya ve Avusturya'da başkaları da vardı. Bunlardan İngiltere'de rastladığım Alman komünisti G.M. Ludwig'e çok yakındı. Bu kadınla görüşmek üzere yanıma bir başka Alman ajanı olan K.W'yu aldım. K, bu yılın Haziran ayında kadınla dostluğunu ilerletti. Çok geçmeden kendisinin bizim adımıza çalışan bir Alman komünisti olduğunu, hatta kendisine aşık olduğunu açıkladı. G.M. gerçekten K.W'nun cazibesine aşık olmuş ve çok yakınlaşmışlardı. K'nın onunla nasıl seviştiğini gösteren raporlar ilişiktedir. Burada G.M.'nin çok uzun süredir yoksun kaldığı fiziki sevginin zaferimizde önemli bir rol oynadığı görülecektir. G.M.'nin Ludwig'e sadakati ona duyduğu hayranlığa ve aşka dayanıyordu. Ludwig'in kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi, K'nın raporundan da anlaşılacağı üzere kadında bir kırgınlık yaratmıştı. Yezhov yoldaş, Stalin yoldaşın ne kadar önemsiz ve küçük de olsa hiçbir şeyin atlanmadığı, ayrıntılı bir rapor istediğini söylediği için bunları yazıyorum. K, güvenini kazandıktan sonra G.M.'ye Ludwig'in hareketimize ihanet ettiğini ve Berlin'in saflarına geçmeden yakalanıp infazının yapılması gerektiğini söyledi. Kadın itiraz ettiyse de K, Ludwig Berlin'e kendi isteğiyle gitmediği takdirde Almanların onu bulup konuşturacaklarını anlattı. Bu durumda da Almanya operasyonumuzun geleceği tehlikeye girecekti. G.M. bu noktada Ludwig'in kendisiyle temasa geçtiğini ve ailesiyle bulunduğu yere gideceğini itiraf etti. Bunun üzerine operasyonumuzu Fransa-İsviçre sınırına taşıdık. Ona tüm aile için bir kutu zehirli çikolata gönderdik. Bu işimizi çok kolaylaştıracaktı. Ancak kadın Ludwig'in oğlu Felix'i görünce telaşa düştü ve çikolataları çocuğun elinden aldı. Davranışı garip olmakla birlikte Ludwig bir şeyden kuşkulanmadı. G.M. acelesi olduğunu söyleyerek birkaç gün sonrası için randevulaşarak oradan ayrıldı. Bütün ajanlarımız alarm durumundaydı. Telitet istasyonu yakınlarında bir kahvede buluştular. Yürüyüşe çıktıkları zaman arabamız yanlarında durdu. İkisini de zorla arabaya bindirdik. Ludwig, kadının ihanet ettiğini anlayarak boğuşmaya başladı. Kadını saçlarından yakaladı. G.M. bağırmaya başladı. 1937 yılının 4 Eylül'üydü. Ekibimiz Lozan'a yakın olan Chamberlain yolundaydı. Tenha bir yerde durup Ludwig'i arabadan indirerek infaz ettik. Son ana kadar ihanetini sürdürdü. Stalin'in sistemi terör üzerine kuruludur. Fazla devam edemeyecektir. Yaşasın dünya devrimi diye bağırdı. O an bir seçim yapmak zorundaydık. Finhaut'a gidip hainin ailesini öldürmeli miydik? Ancak bu durumda yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktık. Telefonla bağlantı kurunca ekiple birlikte Paris'e dönmem emredildi. Operasyonumuzun askeri bir düzen içerisinde yapılmış olması... Daha fazla okuyamadım Karl. Midem inanılmaz bir korkuyla burkuluyordu. Gertrude'dan Ludwig'in yakalanması hakkında öğrendiklerimde hiç ayrıntı yoktu. Onları Ludwig'e o mu götürmüştü? Bu olabilir miydi? Sao'nun çatı katının penceresinden aşağı atlamak istiyordum. Ondan sonra Gertrude Meyer yazılı dosyayı açtım. İçinden bir şeyler alınmamışsa burada ilgi çekecek bir şey yoktu. Sadakatini belirten sıkıcı bir daire iç raporu, Berlin'e geldiğini ve Almanya'daki Winter'ın yönetiminde yeni bir bağlantı grubu oluşturduğunu bildiren bir not. Onun savaş sonrası suçlarının Dutch arşivlerinde kayıtlı olacağını tahmin ettim. Yine Ludwig'in dosyasına dönünce Lisa'dan Moskova'daki Freddy'ye yazılmış bir mektup buldum. Lisa ile Felix Belçikalı arkadaşlarının yardımıyla ABD'ye gitmeden hemen önce yazılmıştı. Mektubu okuyunca ağladım Karl. Senin nasıl bir tepki göstereceğini merak ettim. Ludwig, Lisa, Felix için ve bizler için ağlıyorum. Annem bir katildi. Ne diyorsun oğlum?
Çok sevgili Freddy. Bu mektubun eline geçip geçmeyeceğini bilemiyorum. Ama eski güvenli adresimize gönderiyorum. Önce Viyana'ya, sonra Prag'a gidecek ve sana Kiev'den gelecek. Bu mektup mutlaka eline geçmeli Freddy. Artık Ludwig'ten haber alamayacaksın. Ludwig öldü. Onu geçen hafta öldürdüler. Cesedi makinalı tüfek ateşiyle delik deşik edilmiş olarak bulundu. Öldükten sonra bile ateş etmişler. Tıpkı korkak avcıların gerçekten bir kaplan vurduklarına inanamadıkları için tekrar tekrar ateş ettikleri gibi. Ludwig, Hollandalı sosyalist lider Sinivliet'le görüşmek üzere Reims'a gidiyordu. Ama ondan önce Gertrude Meyer'le bir işi vardı. Onu hatırlıyor musun? Ludwig'i NKVD'ye o ihbar etti. Cumartesi günü Teritet'ten yanımda Ludwig olmadan döndüğümde Felix çok kaygılandı. 2 gün süreyle babasını sorup durdu. Ben olayı pazartesi sabahı bir Lozan gazetesinde okudum. Birkaç saat sonra da Felix'e söyledim. Birlikte bir yol kenarına oturup ağladık. Ludwig kendisini uzun süre yaşatmayacaklarını biliyordu. Her sabah sanki bir gün daha yaşadım işte der gibi acı acı gülümserdi. Her gün taze bir umut ve taze korkular getirirdi.